Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da yeni bir Amentü Hassasiyeti programına hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, muhterem hocamız Ebu Bekir Sifil'le akaid üzerine sohbetlerimize devam ediyoruz. Geçen sohbetimizde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz bugün. En son Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde kalmıştık hocam. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın vefatıyla Osmaniler diye bir grup ortaya çıkmıştı. Bir de Hazreti Ali taraftarları ortaya çıkmıştı.
Evet.
Osmanilerin herhangi bir itikadi bir şeyi söz konusu değil. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın haklılığı, mazlumiyeti, şehadeti üzerine onu savunan bir gruptu.
Evet.
Ama asıl Hazreti Ali Efendimiz'i savunduğunu iddia edenler daha sonra itikadi bir kaymaya neden evet. olacak. Orada kalmıştık.
Evet.
Sayın hocam buyurun.
Evet, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Muaviye ile olan mücadelesi, Sıffin Savaşı, bildiğiniz gibi hakem olayı diye bir olayla neticelendi. Yani taraflar bu savaşı keselim, çok insan öldü gerçekten, binlerce insan öldü çünkü. Bu savaşı keselim, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun ve bu olayı, bu anlaşmazlığı Allah'ın kitabına götürerek çözelim diye bir teklifte bulundular. Şam ordusu, Hazreti Muaviye taraftarları.
Evet.
Hazreti Ali radıyallahu anh da bu fikri benimsedi, kabul etti, buna razı oldu ve her iki taraftan birer hakem tayin edildi.
Evet.
Şimdi burada da bir parantez açalım. Bu hakem olayı genellikle yanlış bilinen, istismar edilen bir olaydır. Bunun iç yüzünü de bir açmamız lazım.
Evet hocam, hakem olayı nedir
evet.
diye sorsak.
Evet.
Evet hocam.
Şimdi hakem olayı dendiğinde akla gelen şudur. Kaynakların genellikle zikrettiği de budur. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki Sıffin Savaşı, Hazreti Muaviye ordusunun aleyhine dönmeye başlayınca Amr İbnül As radıyallahu anh Hazreti Muaviye'ye gitti, dedi ki bu savaş aleyhimize neticelenecek. Bunu bitirmemiz lazım. Bir hile düşünelim. Düşündükleri hile şuydu. Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtarak mızrakların ucuna taktılar. Ve mızrakları havaya kaldırdılar. Dediler ki Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun. Ya da mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim ayet sayfalarını takarak ordunun üstüne gittiler. Hazreti Ali'nin ordusunun üstüne gittiler. Onlar da karşıdan gelenin Kur'an-ı Kerim yaprakları olduğunu, sayfaları olduğunu görünce biz Allah'ın kitabına ok atmayız, kılıç çekmeyiz dediler. Dolayısıyla hakem tayinine razı oldular.
Evet.
Sonra ne oldu? Hakemler tayin edildi. Sonra bu hakemler bir yerde buluştular ve aralarında bir anlaşma vuku buldu. Bir çadırın içinde evet. oturdular ve anlaştılar. Sonra Amr İbnül As çok kurnaz bir adam. Ebu Musel Eş'ariye, Hazreti Ali'nin hakemine dedi ki benim sana hürmetim vardır. Önce sen konuş.
Evet.
Yani mutabık kaldığımız meseleyi insanlara önce sen deklare et. O Ebu Musel Eş'ari de saf bir adamdı. Çıktı insanlara, dedi ki ey ahali biz içeride...
Yani temiz anlamında saf değil mi
yok,
hocam?
Yok yok, yani bu önce
siyasi
yanlış
olarak.
Takdimi söylüyorum ben.
Evet,
bu yanlış takdim, benim ifadem
evet, şu anda
değil bunlar.
Evet, evet hocam.
Evet.
Yanlış takdimi
yanlış
söylüyoruz.
Yanlış takdimi söylüyoruz.
Evet, hakem olayı şu anda anlatılan yanlış takdim.
Yanlış takdim, evet, yanlış bilinen ve yanlış anlatılan budur. Onu söylüyoruz, arkasından doğrusunu söyleyeceğiz. Evet. Ebu Musel Eş'ari de saf bir adamdı. Buradaki hileyi sezemedi. Hemen çıktı ön tarafa. Dedi ki ey ahali biz içeride anlaştık. Ben Ali'yi azlediyorum. Beni hakem tayin eden müvekkilim Ali'yi azlediyorum.
Evet.
Dedi ve geri çekildi. Amr İbnül As çıktı ön tarafa. Dedi ki ey ahali duydunuz. Ali'nin hakemi evet. Ali'yi azletti. Ben de azlettim.
Evet.
Ama Muaviye'yi nasip ettim. Yani evet. onu halife olarak tayin ettim dedi.
Evet.
Bunun üzerine aralarında küfürleşmeler oldu. İşte bir kargaşa çıktı filan. ve dağıldılar bu şekilde. Evet. Yanlış bilinen, yanlış anlatılan budur.
Mezhepler tarihinde bizim okuduğumuz
budur.
Ben İlahiyat Fakültesi'nde okuduğumuz bu hocam. Yani ben maalesef yanlış olduğunu bile bilemedim. Saf kelimesine gelince orada takıldım yani. Evet, şimdi doğrusunu inşallah.
Doğrusu şudur. Evet, Sıffin Savaşı Şam ordusu aleyhine gelişmeye başlayınca Amr ibn-ül As radıyallahu anh gitti Hazreti Muaviye'ye, dedi ki bu kadar insan öldü, bu kadar kan döküldü. Bu olay bir yere gitmeyecek. Bu olayı Allah'ın kitabına havale edelim. Nasıl yapalım? Nasıl bunu karşı tarafa deklare edelim? Askerlerin elinde kendilerine ait mushaflar var.
Evet.
Ve bir de Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bazı rivayetlerde 6, bazı rivayetlerde 8 nüsha olarak istinsah ettiği, çoğalttığı mushaflar var. O mushaflar içinde bir Şam mushafı da var.
Evet.
Bu mushafları mızrakların ucuna bağlayarak havaya kaldırdılar. Hani bugünkü barış isteyen tarafın beyaz bayrak kaldırması gibi bir parolaydı bu, sembolik bir şeydi. Mushafları mızrakların ucuna bağladılar. Yani yapraklarını yırtıp da mızrakların ucuna geçirmek yok. Mushafı bütün olarak mızrağın ucuna bağladılar ve havaya kaldırdılar. Hatta kaynaklar diyor ki Şam mushafı da çok böyle hacimli bir mushaftı.
Deriden olduğunu düşünürsek hocam. Tabii
evet. Yani. Onu bir kişinin mızrağı kaldıramazdı. 4 ayrı mızrağın ucuna bağladılar ve 4 kişi kaldırdı Şam mushafını. Bu şekilde karşı tarafa bir haber gönderdiler.
Yani, bir yani barış, barış işareti yani.
Ateşkes yapalım, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diye.
Yani beyaz bayrak.
Evet. Yani, evet.
Yani. Kur'an'ı beyaz bayrak ama bir hakem olarak beyaz
evet,
bayrak.
Evet tabii yani. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh bu teklifi kabul etti. Kendisi başlangıçta bu teklifi kabul etmeye çok da gönüllü değildi. Çünkü Şam ordusu bu savaşı kaybedeceğini anladı. Bunu bir hile olarak düşündüler diye kendisi yakın arkadaşlarıyla, Abdullah İbni Abbas Hazretleri gibi yakın arkadaşlarıyla istişare etti ama ordunun içinde etkin bir grup hayır dediler. Bak bu adam seni Allah'ın kitabına çağırıyor. Buna evet demelisin.
Yani kendi doğru kanaatini kenara bırakıp
evet.
İstişareye evet. Orada evet.
Ve bir de tabii uydum. Ordunun büyük çoğunluğunu teşkil eden bir kesimdi bunlar.
Dengeler var tabii.
Dengeler var. Hazreti Ali bunları karşısına almayı göze alamadı. Büyük bir güç çünkü. Peki dedi ve Ebu Musel Eşari Hazretleri'ni hakem tayin etti. Ebu Musel Eşari Hazretleri kim? Saf bir adam mı gerçekten? Hayır, öyle biri değil. Ebu Musel Eşari Hazretleri Hazreti Ömer gibi dirayet ehli bir sahabinin Bağdat, Basra, Küfe gibi büyük vilayetlerin valiliğini de rühtesine verdiği bir insan. Yani evet. Irak eyaletinde valilik
en yapmış. En hassas bölge, tabii, kritik bölge tabii. Yani. Evet hocam.
Yıllarca valilik yapmış bir insan. Alim sahabilerden sonra. Öyle safmak evet. Birisi değil. Sonra bu iki hakem yazıştılar. Görüşmenin teorik ilkelerini belirlediler ve belirledikleri tarihte bir yerde bir noter huzurunda ve şahitler huzurunda büyükçe bir çadırda buluştular. Hemen şunu söyleyelim. Hazreti Ali Efendimiz bu hakem olayına razı olunca ona Ebu Musel Eş'ari Şam ordusunun teklifini kabul et, Allah'ın kitabının hakemliğini kabul et diye baskı yapanlar bu sefer döndüler, dediler ki biz sana hakem tayin et demedik. Allah'ın kitabını hakem yap dedik. Sen Allah'ın kitabı dururken başka birini hakem tayin etmekle kafir oldun. Haşa ve kella.
Yani.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de inil hukmu illa lillah diye bir ayet var malum. Allah'tan başka hüküm verecek kimse yok. Sen Ebu Musel Eş'ari'yi hüküm makamına tayin etmekle şirk koştun. Sen kafir oldun dediler ve 7-8 bin civarında insan Hazreti Ali'nin ordusundan ayrıldılar ve Nehrevan diye bir yerde toplandılar. Ayrı bir problem oluşturdular. İşte bunlar hariciler. Bir ikinci bid'at fırka olarak ortaya hariciler. Çıkan hariciler böyle ortaya çıktılar. Yani, bunların üzerinde duracağız.
Hocam inşallah. Bunların ana çıkış noktası yani Hazreti Ali Efendi, yani ilk başta sohbetimizde, geçen sohbetlerimizde söylemiştik. Bütün bu fırkaların sahabeyle bir derdi var.
Evet.
Yani sahabenin anlayışıyla bir derdi var.
Şüphesiz.
Sünnetle bir derdi var.
Evet.
Şimdi bunlar genel bir oradaki Hazreti Ali Efendimizin etrafındaki istişare ehli, Ebu Musa Eş'ari, Amr bin As, karşı taraf, yani tamamen bir sahabe ordusu var bunların bir ortak aklı bu yapılan işin Allah'ın hükmüne aykırı olmadığını gösteriyor. Evet. Böyle anlıyorlar ama bunlar kendi ona siz bazı yazılarınızda ilkel bir yaklaşım hani ilkel bir yargıyla veya kendi kurgusal yargılarıyla bir ayeti bayraklaştırarak diğer ayetleri, sünneti görmezden gelme eylemidir. Yani demek ki temel fırkaların temelinde yatan belli temelinde yatan sapma bütüncül bakamamak yani.
Evet,
şimdi oradaki hariciler bütüncül bakamadan bir ayeti bayraklaştırıyorlar.
Evet.
Yani ilk çıkış demek ki bütüncül bakmaktan kurgusal bakışa bir geçiş.
Evet.
Kendi endi bakış ve kurgusal bakışa geçiş.
Evet.
Evet hocam.
Haricilik üzerinde inşallah duracağız.
Evet hocam.
Bağlamı geldiğinde bunu bir ara bilgi olarak nakletmiş olduk. Evet, hakemler kendi aralarında yazıştılar. Son derece büyük bir ciddiyet içinde yazıştılar. İlkelerini tespit ettiler ve belirledikleri tarihte büyükçe bir çadırda noterin ve şahitlerin huzurunda toplandılar. Bir araya geldiler ve meseleleri tek tek konuşarak mutabık kaldıkları her bir maddeyi de notere yazdırarak müzakereyi sürdürdüler, yürüttüler.
Yani müttefik oldukları maddeler belirli yaza
yani
gidiyorlar.
Yani bir kere baştan aldılar. Mesela birinci madde şuydu. Osman zulmen öldürülmüştür. Mutabık mıyız? Evet. Osman'ı öldürenler şunlar şunlar şunlardır. Mutabık mıyız? Evet. Osman'ı öldürenlerden şer'i olarak bunun hesabı sorulmalıdır. Evet. Tek tek maddeleri böyle yazdırıp bunu da iki nüsha halinde yazdırıp biri onda biri bunda kalacak şekilde. En son şuraya geldiler. Bizi hakem tayin eden Ali ve Muaviye her ikisini de radıyallahu anhum ecmain her ikisini de bulundukları görevlerden azledelim. Sonra işi tayin edilecek bir şuraya havale edelim. Bir şura meclisi toplansın ve bu hilafet işini o ileri gelen sahabiler, o an için hayatta kimler varsa onların oluşturacağı sahabiler meclisine, şurasına havale edelim. Bu işi o şura çözsün dediler.
Çünkü şura geleneği zaten var. Hazreti Ömer Efendimizin değil mi hocam bıraktığı bir şura var.
Tabii.
Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin seçilmesi şurayla olmuştur.
Evet.
Yani arka planlarında, background'larında bir şura var yani.
Hiç
evet. Ya bunun hiçbir sakınca görmüyorlar bunu
tabii
ayet.
Ki,
evet.
Tabii ki.
Ve emruhum şura beynehum ayet kerimesi estağfirullah.
Evet.
Evet burada evet.
Sonra bu mutabakat metni mutabakat metne dökülüp de her iki sahabiye de bundan birer nüsha alınca sonra çıktılar insanların huzuruna bu mutabakat metnini deklare ettiler. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri çıktı dedi ki ben ve işte karşı tarafın hakemi şu şu şu maddelerde mutabık kaldık. Maddelerin hepsini okudum. Bir şey daha söyleyelim. Bu Sıffin Savaşı ve hakem olayına kadar Hazreti Muaviye'nin hilafet iddiası olmamıştır.
Evet, Sıffin Savaşı'na kadar hilafet...
Sıffin Savaşı ve hakem olayına kadar Hazreti Muaviye'nin hilafet iddiası olmamıştır. O Şam valisi sıfatıyla Hazreti Osman'ın kanını talep etmektedir.
Hocam yani burada hakikaten siyasetle itikadın iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani
tabii.
Her dönemde sonuçta siyasi bir olay gibi görünüyor ama arka tarafında, arka planında bir itikat ve siyasetin birbirine tedahül ettiğini burada görüyoruz yani.
Doğru.
Evet hocam.
Ebu Musa el-Eşari Hazretleri çadırın içinde müzakere edip de karara bağladıkları hususları kendi ağzından deklare ettikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i de azlettiğini deklare ettikten sonra geri çekildi. Amr bin As geçti radıyallahu anh. O da aynı maddeleri aynı netlikte deklare etti.
Evet.
Yani ben Muaviye'yi Ali'yi azlettim, Muaviye'yi nasb ettim gibi bir yalan söylemedi. Sahabe yalan söylemez.
İşte.
Aynı şekilde o da Hazreti Muaviye'yi azlettiğini ve işi şuraya havale ettiğini deklare etti. Sonra hakemler dağıldılar. Mesele oluşturulacak şuraya kaldı. Fakat orada hakemler şura oluşturmak gibi bir yetki almadıkları için şuranın kimlerden oluşacağı kararını bilahare görüşülüp uygulanacak bir şey olarak ertelediler yani. Kendilerinin böyle bir yetkisi yoktu çünkü. Sonra Ebu Musa el-Eşari Hazretleri'nin bu verdiği karar Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından Amr İbnül As radıyallahu anh'ın verdiği karar da Hazreti Muaviye radıyallahu anh tarafından tensip edilmedi. Arada bir şura oluşumuna gidilemedi. Buna fırsat olmadı. Hakem olayı bu sebeple sonuçsuz kaldı. Hatta bu karardan sonra Amr İbnül As hazretlerinin Hazreti Muaviye'nin yanına gitmeyip başka bir yere çadırını kurduğunu naklediyor kaynaklar. Hazreti Muaviye merakla bekliyor. Ne oldu? Gelmedi. Bu kararın neticesi ne oldu diye birisini gönderiyor onun yanına.
Yani sonucu almadığı için, sonuç oluşmadığı için yani.
Ya da Hazreti Muaviye'nin beklentisi doğrultusunda oluşmadığı için. Evet, o da ayrı bir, o da biliyor detay, hoşnutsuz tabii olacak bundan. Çadırını başka bir yere kuruyor. Yanına bir adam gönderiyor. Git sor bakayım diyor. Niye gelmedi? Ne oldu netice? Adamla birlikte o da gidiyor Hazreti Muaviye'nin yanına. Diyor ki vallahi beklediğim olmadı. Bunun üzerine onun da bir sukutu hayale uğradığını kaynaklar naklediyor. Şimdi hakem olayının aslı bu. Cereyan ediş tarzı bu. Peki niye böyle geçti bizim kaynaklarımıza? O ilk anlattığımız tarzda evet, niye geçti? Nasıl oldu bu iş?
Yani en üst düzeyde böyle okunuyor, tabii, okutuluyor. Yani
başta Taberi tarihi olmak üzere hemen bütün tarih kaynaklarında bu birinci anlattığımız yanlış şekil evet, anlatılır. Yani. Hakem olayı başlığı altında anlatılan odur. Peki niye böyledir? Bunu da hemen sırası gelmişken şey yapalım, izah edelim. Şimdi birincisi bizim tarih kaynaklarımız. Başta İmam Taberi'nin Tarihul Ümem vel Mülük isimli evet, o devasa hacimli kaynağı olmak üzere tarih kaynaklarımız bize naklettikleri tarihi hadiselerin yaşanmış birer gerçek olduğu konusunda hiçbir garanti vermez.
Nakil yani sadece.
Nakil. Hazreti İmam Taberi kendi tarihinin başında çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bizim bu tarihimizde dinleyenin garipseyeceği, okuyanın tuhaf bulacağı şeyler var. Şunu bilmelisiniz ki biz bu olayları hakikaten vuku bulmuş tarihi gerçekler olduğuna inandığımız için nakletmedik. Evet. Bize kadar böyle geldi. Biz de bunu bir ilmi emanet olarak bizden sonrakilere aktarıyoruz. Başında da senedini veriyoruz.
Yani kendi bunu böyle deklar ediyor, söylüyor başında.
Günahını almıyor, üstlenmiyor. Evet, bu bir evet, ilmi emanetti diyor, bize kadar geldi. Biz de bizden sonrakilere bu emaneti aktarıyoruz. Peki bunun içinde gerçeği var, sahtesi var, çürüğü var, sağlamı var. Bunun içinde nasıl çıkacağız? İmam Taberi diyor ki senedini verdim ben. Her bir hadisenin başında senet zinciri var. Oraya bakın. O senet zinciri güvenilirse kabul edin. Değilse kaldırın atın.
Çok gerçekten.
Bu bir emanet duygusudur. İslam ulemasının o kadar korkunç bir özgüveni var ki biz uydurma hadis vakasını nereden biliyoruz? Evet. Hadis alimlerinin bizzat itirafıyla evet, biliyoruz değil mi?
Evet hocam.
Yani düşünün bugün bu hadiseyi hadis ilmi aleyhine kullanmaya çalışanlar var. Uydurma hadis diye bir vaka var. Dolayısıyla elimizdeki hadislerin hiçbirisine güvenemeyiz diye kullananlar var değil mi?
Evet hocam. Yani, evet.
Oysa uydurma hadis vakasından bizi haberdar eden kim? Gene aynı kaynaklar. Evet. Bu onların özgüvenini gösteriyor.
Zaten hocam ikinci bölümde yani biraz bu sadakatle alakalı bir şey. Yani imanda sadakatle özgüven sadakatle yani tarafı belletmekle, şüphesiz, netlikle yani geri gideceğimizi ileri yani hangi noktada geri adım atacağımızı, hangi noktada duracağımızı, duruş sergileyeceğimizi evet, belirtmekle alakalı bir şey.
Evet.
İkinci inşallah bölümde ona gireceğiz inşallah ama İnşallah. Şimdi burada hakem olayının devamında hakem olayının bize niye böyle yanlış bir şekilde girdiği üzerine duruyoruz.
Evet.
Ve Taberi bizzat kendi de söylüyor. Yani siz senetlerine tabii, bakın. Tabii. Demek ki iyi bir tarih disiplini lazım.
Şüphesiz.
İyi bir tarihçilik
bundan
lazım.
Bundan oraya yani, geleceğiz.
Evet hocam.
Bakın
buyurun,
enteresan bir şey var. Hadis tarih ilmi İslami ilimler sistematiği içinde müstakil bir ilim değildir. Hadis ilminin bir alt dalıdır.
Tarih ilmi.
Tarih ilmi bugün bildiğimiz anlamda tarih ilmi müstakil bir disiplin değildir. Hadis ilminin bir alt dalıdır. Ulumul hadis içinde bir bölümdür yani.
Evet.
Niye böyledir peki? Çünkü herhangi bir nakil, herhangi bir metin senetle naklediliyorsa
evet,
o orada hadis ilmi konuşur.
O ilimdir. İlk,
tabii ki.
İlklerin sözleri değil mi hocam?
Tabii ki.
İlim deyince hadis senetle
evet, evet,
nakledilen yani kafadan, hevadan konuşulmayan
tabii,
bir senet nakleden zincir anlaşılır.
Bir yani, senet zinciri varsa işin içinde her ne olursa olsun fark etmez o hadis ilminin konusudur.
Evet.
tarihi bize nakleden de bu senetli metinlerdir, nakillerdir. Dolayısıyla İmam Taberi'nin ben size senedini verdim bakın diyerek sorumluluğunu üstünden attığı o metinleri kim inceleyecek? Hadis ilmini bilen hadisçi formasyonuna sahip ilim adamları inceleyecek. Şimdi günümüzde işte bağlantının koptuğu nokta burası.
Hocam yani hakikaten tarih şuuru ta itikadımıza kadar etkiliyor. Yani elbette, bir neslin yetişmesinde elbette. Veya bizim yetişmemizde nesillerin oluşmasında, geçmişteki nesillerin itikadının oluşmasına tarih şuurunun tabii. önemli bir etkisi var. Burada tarih şuuru devreye giriyor yani. Evet.
Evet, yani hocam. Tarihi bir hadisçi formasyonuyla değerlendirecek ya da değerlendiren insanların bize söyleyeceği şeyler son derece hayatidir. Ama biz bu şeyi kaybettiğimiz için genelde hadis ilimlerine, özelde de senet ilmine olan alaka zayıfladığı için, yok olmaya yüz tuttuğu için biz tarihi hadiseleri hadis ilminin kriterlerine vurup öyle değerlendirme refleksini kaybetmişiz. Dolayısıyla bir mesele hadis Taberi tarihinde mi geçiyor? Bitmiştir. Yazan Taberi'dir. Ben bunu alır bir hakikat olarak naklederim anlayışı oturmuş. Bugün yazılan tarih kitaplarına bakın. Burada bir senet kritiği, bir metin kritiği göremezsiniz. Taberi İbnül Esir, İbn Kesir yazmışsa bitmiştir anlayışıyla alıp oralardan naklediyorlar. İşte bakın Taberi tarihinde sadece bu hakem olayıyla ilgili olarak benim yapabildiğim araştırma acizane şu noktaya götürdü beni. Taberi bu hakem olayıyla ilgili yanlış anlatıların kaynağı Taberi tarihidir. Taberi tarihinde de bu olaylar Ebu Mihnef Lut bin Yahya isimli bir fanatik Şii kanalıyla geliyor.
Ebu Mihnef
Lut bin Yahya. Bizim rical kitaplarına baktığımızda yani hadis ya da nakil ravilerinin durumunu anlatan kitaplar bunlar. Hangisine güvenelim, hangisine güvenmeyelim, kim kimden ilim almış, kim ne zaman yaşamış. Ravilerin hayatlarını didik didik etmiş hadis uleması. Allah hepsine rahmet eylesin.
Bunlar var yani zaten.
Tabii ki biz Ebu Mihnef Lut bin Yahya isimli adam hakkında bilgi edinmek istediğimizde nereye bakacağız? Rical kitaplarına bakacağız. Evet. Yani ravilerin durumlarını anlatan kitaplar var, müstakil kitaplar var ve bu sadece Müslümanlara mahsus bir ilim dalıdır.
Rical kitapları hocam demek ki Taberi Hazretlerinin bunları hiç gocunmadan olduğu gibi alması rical kitaplarını bildiğine yani tabii. Rical kitabı var diyor zaten. Siz diyor lütfen biraz
rical oturun, bilgisi var.
Oturun mesai sarf edin, ciddiye alın. Tabii. Kolaycılık göstermeyin. Evet. Yani ümmete bir burada bir vebal yükleniyor yani.
Tabii ki.
Yani alıp tamam buldum mal bulmuş mağribi gibi evet, atlamayın oturun. Evet, evet. Veya ciddiye alan oturan oturup bu işi inceleyen ilim adamlarına bir kulak verin. Evet. Ecelleri okuyun. Evet. Bir mesaj var hocam.
Hiç şüphesiz. Evet. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Meşhur İmam Taberani hadis imamı evet. Mucemleri var. İmam Taberani'nin eserlerinde çok sayıda uydurma hadis var.
Evet.
Hafız İbni Hacer el-Askalani merhum bu rical kitaplarına önemli katkıda bulunmuş alimlerden birisidir. Allah rahmet eylesin. İmam Taberani'nin biyografisini verirken Lisanül Mizan diye bir eseri var orada. Diyor ki bazıları Taberani'yi eserlerinde uydurma hadis nakletmekle itham etmişler. Bu diyor Taberani'ye mahsus bir şey değildir.
Evet.
Evet, Taberani'nin eserlerinde uydurma hadis vardır ama bu Taberani'ye mahsus bir şey değildir. Taberani gibi erken dönemlerde yaşamış hadis alimlerinin ortak vasfıdır ki bir rivayeti, bir metni ya da bir hadisi senediyle zikrettikleri zaman aynı zamanda onun kimliğini, künyesini, mahiyetini, hükmünü de vermiş oluyorlar.
Evet.
Senet ilmi o kadar gelişkindi ki herhangi bir insan, rivayet ilimleriyle iştigal eden herhangi bir insan bir yerde bir metin gördüğünde bu metnin güvenilir olup olmadığını anlamak için senedine bakardı. Senedindeki ravilerde problem yoksa, senette problem yoksa tamam derdi, bu güvenilirdir.
Yani ama, bu kadar bir yaygın bir yüksek bir kültürden bahsediyoruz.
Tabii,
yani.
Tabii.
Yani cehalet yok bir şekilde.
Cehaletin, raviler tanınıyor, senet
zaten
bilgileri,
hocam,
hadis
öyle olmuyor mu? Cehaletin yaygın olduğu dönemlerde bozuk fırkalar, tabii. bozuk anlayışlar daha çabuk giriyor. Yani,
yayılıyor, evet.
Demek ki Taberi döneminde, o dönemde rical ilmini bilen boş değil yani. Şehirler boş değil, sokaklar boş değil, camiler boş değil. Meydanda konuşmak da kolay değil. Demek ki günümüzde rahat konuşan insanlar meydanı boş bulmalarından kaynaklanıyor.
Aynen öyle. Yani Allah razı olsun.
Şu anda yani bizim de en büyük bizim bu buradan bize düşen mesaj, tabii mesaj almak istiyoruz. Elbet, hocam. Yani Ahmet hassasiyetimizi zedeleyen, Ahmet hassasiyetimiz noktasında bizleri çırpındıran nokta bir cehaletin hakim olması, şuursuzluğun hakim olması. İnşallah hocam ikinci bölümde sahabenin sadakat veya Müslümanın sadakat anlayışının gerektirdiği davranışlar ve bu anlayışla ilim anlayışının nezedilmesi gibi konulara gireceğiz. İnşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ebu Bekir Sifil hocamla beraber Amentü Hassasiyeti programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, en son İslam'da sadakat anlayışı, insanın imanda sadık olması, mesela Kur'an'ı dinledi, ayeti aldı, hadisi aldı ve doğrudan hemen hayata geçirmeyi gerektiriyor sadakat. Safı belletmeyi gerektiriyor. Ve aynı zamanda delille harekete geçtiği için başka bir delille de geri adım atmayı gerektiriyor. Yani sahabe efendilerimizden gördüğümüz, tabi'in büyüklerinden gördüğümüz, yani müçtehitlerden gördüğümüz deline bakıyorlar. Ayeti, hadisi veya bir içtihadı alıyorlar, hemen hayatlarına uyguluyorlar. Niçin? Delille uyguluyorlar. Daha sonra başka bir kuvvetli delil veya başka bir yanlış yaptıklarını anlattıkları zaman üzerine gitmiyorlar. Çünkü başka bir delille bundan vazgeçebiliyorlar. Tabiri caizse geri vitesleri çalışıyor, geri adım atabiliyorlar. Burada tam da kurgusal bir şekilde yola çıkan, kendi sistemine inanan, kendi sistemini dayatmaya çalışan böyle haricilik gibi, şia gibi fırkalar bu noktada delille getirseniz ona bir tevil yapıyorlar. O tevil üzerine tevil ve kendi görüşlerine sıkı sıkıya sarılıyor. Burada aslında sadakatta bir eksiklik mi var hocam? Yani İslam'ın temel olan sadakat zemininde bir eksiklik
şüphesiz var. Aslında İslam'ın ilk dönemlerinde, yani sahabe-i kiramın genç kuşağının hayatta olduğu, berhayat olduğu dönemlerden itibaren o sürece baktığımız zaman, burada sahabe-i kiramın ve onların talebesi olan tabiini kiramın akideyi ve genelde dini muhafazadaki hassasiyetini, sadakatini görüyoruz çok net bir şekilde. Yani şöyle diyelim ki bir kısım Emevi idarecileri, işte Mervan bin Hakem'di, Yezid bin Muaviye'ydi veya Velid bin Yezid'di, buna benzer bir kısım Emevi idarecileri, onların valileri Haccac bin Yusuf es-Sekafi gibi, daha başkaları gibi, gerçekten de zulme meyyal olan ya da bizzat zulmeden, bil fiil zulmeden idareciler söz konusu olduğunda, bu idarecilere karşı bunlar bize kendilerini Allah'ın kaderi olarak takdim ediyorlar. Bize razı olun, biz size Allah'ın takdiriyiz, yapacak bir şey yok. Allah ezelde böyle takdir etmiş, biz de bu takdirin neticesi olarak sizin tepenizde, ensenizde boza pişiriyoruz dedikleri zaman, sahabe-i kiram ve onların talebeleri olan tabi-i kiram buna karşı bir ifrada karşı bir tefritle ortaya çıkmadılar.
Evet,
akideyi muhafaza adına, ona sadakatle bağlanmak adına hem onların yanlışını ortaya koydular hem de doğrusunu ortaya koydular. Ama mesela bunların bu yanlışına karşı kaderiye dediğimiz bir fırka ortaya çıktı ve dediler ki, mesela siz Allah'ın kaderi olduğunuzu söylüyorsunuz. Allah'ın takdiri böyle diyorsunuz. Ezeldeki takdir değişmez diyorsunuz. Böyle bir şey yoktur. Kader diye bir şey yoktur kardeşim. İnsan kendi fiilini kendisi yaratır. Yani bir yanlışa karşı çıkarken başka bir yanlışa savruldular.
Evet, yani sadakat, yani sahabenin ve tabiinin sadakat anlayışı onların ifrattan da beri ediyor. Yani ifrata düşürmüyor.
Hiç şüphesiz.
İtidali koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Tabii istikameti ki. Elbette. Koruyorlar. Yani burada çok önemli hocam hakikaten. Yani tabii bir Taberi tarihinden veya Abdullah İbni Sebe'den buraya geldik hocam. Geri oraya dönelim inşallah. Yani aslında bu sadakata bir vurgu yapmak gerekiyor. Yani bunları mesela sahabenin gizli bir gündemi yok. İnandığını yaşıyor, yaşadığını gösteriyor. Çok. Eğer yanlışı varsa da hiç gocunmadan, yani yanlış olduğunu inanmıyor zaten. Diyelim ki düzelttiler ve biz böyle bir hadis biliyoruz. Bu yaptığın sen duymamışsındır diye söyledikleri zaman hemen geri adım attılar. Tabi'in efendilerimiz de aynı şeyi gördüler ve hiçbir zaman, yani gizli gündemleri böyle gösterip böyle bir şey imkansız. Yani evet, sadakat bunu engelliyor ki, yani bir şekilde. Dolayısıyla biraz da böyle olayların ortaya çıkması sahabenin kendini deklare etmesiyle de alakalı hocam. Hiç rahat bir şekilde yani. Evet. Şimdi hocam bu Taberi'yi...
Evet, yani hakem olayından geldik buraya. Fırkaların nasıl ortaya çıktığını anlatırken hakem olayına girdik ve oradan buralara geldik. Evet. Şimdi hakem olayı neticesinde ortaya çıkmış bir fırka var, haricilik.
Evet.
Hariciler, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti bayraklaştırarak Hazreti evet. Ali'yi itham ettiler. Küfürle, şirkle itham ettiler. İşi daha da ileri götürdüler ve dediler ki hakem tayin etmekle sen müşrik oldun, karşı taraf da müşrik oldu. Hazreti Muaviye de müşrik oldu. Haşa ve kella. Hakemlerin hakemlik yapmasına rıza gösteren herkes de kafir oldu. Yani sizin yanınızdaki kim varsa, hakem tayinine rıza göstermiş kim varsa hepsi kafir oldu. Hakemlerin verdiği hükme razı olan herkes kafir oldu. Bu duruma itiraz etmeyen herkes de kafir oldu.
Kimse kalmadı yani.
Haricilerden başka kimse kalmadı. Hariciler dışında, haricilere göre herkes kafir oldu. Daha sonra bunlar kendi aralarında bölünecek, birbirlerini tekfir edecekler filan. Mezhepler tarihinde evet. bunlar detaylı evet, olarak çok... anlatılıyor. Bizim konumuz değil.
Evet hocam.
Bu arızalı yapıyı konuşurken bir noktaya özellikle dikkat çekelim.
Evet hocam.
Haricilik dediğimiz yapıyı ortaya çıkaran şey onların Kur'an algılarıydı bakın.
Yani teviller çok fazla değerli.
Hiç şüphesiz. Kendi Kur'an anlayışlarını merkeze koydular.
Evet hocam, çok gerçekten burası çok önemli.
Evet.
Yani kendi Kur'an anlayışını merkeze koymak. Yani günümüzde de en fazla yakınacağımız, oraya başımıza gelen zaten. Sıkıntılar. Tabii, evet hocam. Yani, yani hariciliğin en temel sapma noktası tabii. kendi Kur'an anlayışlarını ve algılarını, tevillerini başat kabul ediyorlar.
Allah'ın hükmü gibi kabul ediyorlar.
Allah'ın hükmü gibi kabul ediyorlar.
Tabii. Evet. Ve bu sebeple Hazreti Ali gibi bir insanı o veya kim varsa onun da Hazreti Muaviye'nin de yanında sahabiler, tabiiler kim varsa hepsini tekfir etmek gibi bir cinayeti göze alıyorlar. Kendi Kur'an anlayışlarını Allah'ın hükmü gibi gördükleri için.
Hocam şimdi, acaba şeyden bu haricilerden, haricilerin içinde sahabe var mı hocam yoksa tabiinden mi?
Çok? Hayır. Usulüddin ve Fırak kitabı yazarı ulemanın bir tespiti var. Diyorlar ki bid'at fırkalar içerisinde sahabeden hiç kimse yoktur.
Yani.
Bu çok önemli bir şey.
Gerçekten yani zaten sahabe efendilerimiz bunlardan beridir ama bunun altını çizmek icap ediyor hocam.
Bilhassa
yani,
bunu söylüyorlar.
Yani o gün ortaya bir yine Kur'an'dan yola çıkarak bir görüş ortaya konuyor ve bu görüşü Hazreti Ali Efendimiz ve yanındaki sahabeler kabul etmiyorlar.
Evet.
Ve aynı zamanda harici bu görüşü ortaya atanların içinde de bir tane sahabi yok.
Yok. Bu evet. genel tespittir. Ulema diyor ki fitnelere karışmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı içerisinde fitnelere karışmış hiç kimse yok.
Fikir manada fitne.
Yani bu dalalet fırkalarının evet. ortaya koyduğu fitne anlamında hiç kimse yoktur.
Yani o günkü anlaşmazlıklar ayrı yani.
Tabii o siyasi o şeyler.
Siyasi farklı. Ama
bu itikadi sapmalardan bahsediyoruz. Fırkalaşmalara vücut veren itikadi sapmalardan bahsediyoruz. Evet. Hariciler kendi Kur'an anlayışlarını dedik Allah Teala'nın hükmü gibi gördüler, mutlak kabul ettiler ve bütün bir ümmeti adeta kendileri dışındaki herkesi tekfir gibi bir cinayet işlediler. Ve bunlar dediğimiz gibi yaklaşık 7-8 bin kişi toplandılar ayrı bir yerde. Hazreti Ali radıyallahu anh içinde, genel olarak ümmet içinde bir tehdit ve tehlike teşkil eder bir vaziyette yapılanmaya başladılar.
Yani dine karşı din gibi.
Aynen öyle, yani. Evet, evet.
Din adına, dine evet. karşı din. Evet.
Hazreti Ali Efendimiz haricilerle, yani bu problemi ortadan kaldırmak için haricileri tabii ki kendi başlarına bırakmadı. Bu problemle çok yakından ilgilendi. Ve öncelikle çok hikmetli bir yol takip ederek onlarla ilmi ve fikri olarak mücadele edip onları ikna metodunu tercih etti öncelikle. Bu önemli bir nokta.
Demek ki yani herhangi bir sapma karşısında yatsımak, görmezden gelmek, savaşmak, kenara itmek veya, değil tabii, ama tabii. öncelikli olarak hakikaten velev ki yanlış bile olsa, niyetlerinin kötü olduğunu bilmiş olsak bile ikna yoluna gitmek icap ediyor. Hazreti Ali Efendimizin ince siyasetinin birinci adımı ikna etmek.
Asıl olan evet budur. Şimdi burada bizim için enteresan olan, önemli olan şudur. Hazreti Ali Efendimiz onlarla mücadele, münakaşa ilmi olarak münakaşa etmesi için Abdullah bin Abbas Hazretlerini görevlendirdi. Tercümanül Kur'an.
Evet.
Radiyallahu anhuma.
Abdullah bin Abbas.
Evet. Ve onu münakaşa, tartışma ortamına doğru yolcu ederken bir takım nasihatlerde bulundu Hazreti Ali. Bu cümleden olarak çok enteresan bir şey söyledi ona. Buyurdu ki, haricilerle münakaşa ederken şöyle şöyle yollar izle, şöyle davran ama sakın Kur'an ayetlerinden delil getirme onlara.
Çok enteresan gerçekten.
Evet. Hani. Onlarla mücadele ederken Kur'an ayetlerinden delil getirme deyince İbn Abbas Hazretleri şaşırdı.
Tabii hakikaten şaşıracakmış.
Dedi ki niçin ey müminler?
Din adına gidiyorsunuz tabii ama Kur'an'dan delil getirme.
Diye. Yani Kur'an bizim hanelerimizde nazil oldu. Hepsi Efendimizle amca çocukları malum.
Tabii. İbn Abbas da Medine fakihidir diye.
Tabii,
Resulullah Efendimizin
özel duasına
özel
mazhar
olmuş.
Allahümme allimhu fakkihu fiddin ve allimhu tevil diye duasına mazhar olmuş. Şaşırdı ve niye dedi? Kur'an bizim hanelerimizde nazil oldu. Biz hangi ayet kimin hakkında indi, kimi anlatır, delaleti nedir? Herkesten iyi biliyoruz. Hazreti Ali buyurdu ki evet doğru söylüyorsun, öyledir ama sen bir ayet okursun davanı desteklemek için. Onlar da kendi davalarını desteklemek için başka bir ayet okurlar.
Evet.
Zaten Kur'an'dan bir ayet okuyarak sapmadılar mı?
Yani çıkış noktaları o zaten. Evet, evet doğru.
Peki ne yapalım dedi Abdullah İbni Abbas Hazretleri. Hazreti Ali buyurdu ki onlarla sünnetten delil getirerek mücadele edin.
Evet hocam burası da önemli bir nokta.
Evet.
Sünnetten delil getirerek mücadele edin.
Onlarla mücadele ederken sünnetten delil getir. Ve sonra da böyle tam anlamıyla kulaklara küpe bir söz söyledi Hazreti Ali. Bunu bu sözü böyle çerçeveletip altın yaldızla yazdırıp duvara asmak lazım.
Evet hocam.
Buyurdu
evet
ki Hazreti Ali. لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ
لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ
Evet. Çünkü Kur'an bünyesinde çok anlamlar barındıran, çok boyutlu, çok vecihli, çok ihtimalli bir kitaptır.
Bakış açısına göre kendinden evet bir şey bulabiliyor.
Haricilerin davranışı da bunu gösteriyor zaten.
لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ
Evet.
Değişik vecihleri barındırır. Yani evet. Kur'an-ı Kerim.
Çok manalar taşıyan bünyesinde bir kitaptır.
Çünkü yani kıyamete kadar gelecek, evet, bütün hadisata cevap verecek.
Bir de tabii, bir kitap, bir de yani bu Kur'an-ı Kerim malum işte müteşabih ve muhkem olmak üzere iki kısım ayet barındırıyor bünyesinde. Bunların her biri kendi aralarında alt dallara ayrılıyor. Muhkemler dört grup, müteşabihler dört grup. Dolayısıyla tarih içinde baktığımızda her bir bid'at fırka, istisnası yoktur bunun, her bir bid'at fırkanın Kur'an'dan delilleri vardır.
Yani Kur'an dışında çıkan yok zaten.
Tabii kendine ben Kur'an'ı göre tanımam diyen kimse yok. Hepsi Kur'an'ı delil kabul ediyor. Hepsi davalarının Kur'an'a dayandığını söylüyor. Hepsi size ayet okuyor. Hicri 8. asır ulemasından bir zat var. Hüccetül Kur'an diye bir eseri var.
Evet.
Bütün bid'at fırkaların kendi davalarına delil aldığı ayetlerin listesini vermiş bu eserde.
Evet.
Haricilerin delilleri şunlardır, Şia'nın şunlardır, Mutezile'nin şunlardır, Cebriye'nin şunlardır diye. Baktığınızda evet her bir fırkanın Kur'an'dan delilleri var.
Allah Allah.
Peki bu Kur'an gerçekten bu kadar birbirine zıt görüşe delil verecek bir kitap mıdır? Bunun için mi indirildi? Şüphesiz hayır. O zaman bu çoğulcu diyelim yapı, bu çok renklilik, bu çok anlamlılık muradullah olamayacağına göre bu işin içinden nasıl çıkacağız? Evet. İşte sünnet-i seniyyenin önemi burada çıkıyor.
Yani tam da burada bozuk fırkaların derdi nedir? Sünnet nedir ve sahabedir.
Tabii. Bunun da istisnası yok.
Bütün her bir evet hakikaten baktığımız zaman tarih içerisinde
evet
bütün bozuk fırkaların hem sünnet ve sahabe derdi var yani.
Elbette. Öyle.
Bu bizim sloganımız gibi hakikaten hocam.
Evet.
Gerçekten öyle yani. Evet.
Şimdi evet Abdullah bin Abbas Hazretleri gitti haricilerle münakaşa ederken dedi ki onlara siz herhangi bir mesele ortaya çıktığında onu çözmek için bir insanın hakem tayin edilmesinin şirk olduğunu söylediniz değil mi?
Evet.
Evet dediler. Böyledir. peki ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında bir insanın çözmesi için, bir problemi çözmesi için hakem olarak tayin edildiğini söylesem, ispat etsem bu davanızdan vazgeçer misiniz? Tabii ki geçeriz dediler.
Evet.
O zaman Abdullah İbni Abbas Hazretleri Beni Kureyza hadisesini hatırlattı onlara.
Evet.
Ben dedi oradaydım.
Sa'd bin Muaz'ın olayı mı hocam?
Evet tabii, evet. Sa'd bin Muaz olayı.
Evet.
Biz onları muhasara ettik. Onlar baktılar ki pabuç pahalı, Efendimiz'e barış teklif ettiler. Ve dediler ki birisi aramızda hakem olsun, bu olayı bir hakem çözsün. Efendimiz de bunu kabul etti aleyhissalatü vesselam. Ve onlara dedi ki hakemi de siz seçin. Onlar da kendileriyle ticari münasebetleri olan Ensar'ın büyüklerinden Sa'd bin Muaz Hazretlerini radıyallahu anh.
Yani fıkhü sire değil mi hocam?
Tabii.
Yani bir, evet, fıkhü sire çalışması yani.
Tabii.
Sünnetten kendi hayatımıza,
evet,
bir şeyler aradığımız zaman mutlaka Resulullah Efendimizin hayatında,
evet,
mutlaka problemlerimizin
hiç
hepsinin çözümü
hiç
var.
Şüphesiz. Ve hiç
orada
şüphesiz.
Direkt.
İşte bakın bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ve bu Abdullah İbni Abbas Hazretleri bu delili gösterdikten sonra 4000 civarında harici tevbe ettiler. Kılıçları kınlarına soktular ve tekrar Hazreti Ali Efendimiz'e.
Yaklaşık 7-8 bin sayınları.
Evet.
4000 tanesi.
4000 tanesi yani yarıdan fazlası.
Kısmı azamı, evet.
Evet. Tevbe ettiler ve tekrar olabilir. Hazreti Ali'nin safına rücu ettiler. Şimdi buradan çıkarmamız gereken bir ders daha var.
Evet.
Böyle farklı disiplinlerin ilgi alanlarına doğru bazen kayıp geri çekiliyoruz. Bunu yapmamız lazım.
Mecbur, evet hocam.
Bunu yapmak zorundayız. Çünkü İslami ilimlerin her biri aslında diğeriyle irtibatlıdır.
Evet.
Bakmayın siz son zamanlarda böyle bunlar uzmanlaşmaya gitti, bu ilim dalları arasındaki irtibatlar koptu filan. Aslında bunların hepsi temelde birleşir ve o yeknesaklığı yeniden en azından zihnimizde kurmak zorundayız. Şimdi özellikle günümüzde modernistlerin şöyle bir iddiası vardır. Siz sünnet Kur'an'ı beyan eder diyorsunuz ama kardeşim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an tefsiri meyanında söylediği sözler çok sınırlıdır. Rivayet tefsirlerine bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ayetin tefsiri şudur formatında bize kadar gelmiş hadisleri çok çok çok azdır. Ekallu halildir yani.
Fezail-i Kur'an var diyorlar.
Evet.
Ama diğer
tefsirler bağlamında da var.
Evet.
Ama çok az gerçekten. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'de 6200 veya değişik itibarlara göre 6300 veya 6600 küsur ayet mi var? Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunların anca altıda birini tefsir etmiştir.
Evet.
Yani hangi formatta? Şu ayetin tefsiri şudur. Şuradan muradullah budur diyerek. Şimdi siz sünnetin Kur'an'ı beyan ve tefsir edici fonksiyonunu bu formatta ararsanız karşınıza bu ekallu kalil miktar çıkar.
Evet.
Azın da azı miktar çıkar. Ama Siret-i Nebiye bir bütün olarak Kur'an tefsiri olarak itibar ederseniz, o gözle bakarsanız bütünüyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ı tefsir etmiştir.
İşte el hukmu lillahi.
İnil hukmu illa lillah ayetinin tefsirini Beni Kureyza'da bulacaksınız.
Evet.
Yeter ki okumayı bilin. Yeter ki ön yargıyı bırakın. Gözlüklerinizi bırakın. Yani teslim olarak bakın.
Yani kuru okuma, buradaki okuma noktası zaten hocam. Son zamanlarda da iyice, evet, okuma yazma seferberlikleri, şunlar bunlar tamamen bir metni okuma gibi algılıyor. Tefekkür.
Buradan,
tefekkürle anlayarak okuma,
eyvallah,
tefekkür etme, fıkıh kendimize bir şeyler çıkarma oradan.
Evet,
bu okuma
Allah
önemli.
Razı olsun.
Yani Resulullah
buradan,
Efendimizin hayatında güzel okumalar yaptığımız zaman Resulullah Efendimizin Hira'da başlayıp veda haccıyla biten hayatında vefatıyla, evet, baştan sona Kur'an'ın tefsirini görürüz.
Evet.
Başka bir şey göremeyiz.
Evet.
Yani. Evet.
İşte buradan varacağımız bir netice de şudur. Günümüzde gerçekten çok fazla sayıda Kur'an meali basılıyor, satılıyor. Bu işin çok fazla propagandası yapılıyor. Ama bu çalışmalar içinde gerçekten murad-ı ilahiyi bize yansıtanları ne kadardır? Bunu bir meal okuma çalışması üzerinden yakalamak ne kadar mümkündür? Bunu bir daha düşünmek lazım.
Yani sünnetsiz, siretsiz,
evet,
bir Kur'an okuması hakikaten tevhile götürebilir.
Hiç şüpheniz olmaz.
Hatta bir sonraki adam da sapmaya götürebilir.
Hiç şüpheniz olmaz.
Hocam sohbetimizin sonuna geldik.
Evet.
Allah razı olsun gerçekten.
Amin. Amin.
Son olarak yani Abdullah İbni Abbas'ın hakem olayı sonrası değil mi? Hakem,
evet,
haricilere karşı Hazreti Ali Efendimizin kendine ettiği nasihat, onlara Kur'an'dan delil getirme, onlara sünnetten delil getir,
evet,
diyor ve Abdullah İbni Abbas Sa'd bin Muaz olayını, Beni Kurayza'daki Sa'd bin Muaz olayını, Sa'd bin Muaz'ın hakemliği olayını delil getiriyor ve orada kısmı azamı, yani 8000'e yakın, 7000'den fazla olan haricinin 4000'den fazlası ne yapıyor? Geri dönmüş oluyor. Evet. Sünnetteki delilden etkilenerek. Allah razı olsun hocam. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ebu Bekir Sifil hocamızla olan sohbetimiz burada bugünlük noktalanıyor. Bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar efendim.
Erkam Radyo'da Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.